Ayrım 21, Güneş Kuşu, Wilbur Smith, sayfa 212. Lanon gözlerine inanamıyor gibiydi. Bu kocaman kara canavarı demek sen yakaladın öyle mi Huy? Hiç kimseden yardım görmeksizin, kendi başına. Huy gözlerini barbar kraldan ayıramıyordu, usulca sordu. Adın ne senin?
Wendy dilini nereden biliyorsun?
Ben birçok dil bilirim, kimsin sen?
Manatasi, Wendy'lerin kralı.
Lanon bu karşılığın kendisine çevrilmesi üzerine, söyle ona artık kral filan değil. 50.000 Wendy savaşçısı bana hala kral diyor.
Köle bir halkın köle kralı, ne dersin Huy? Tehlikeli bir düşman değil mi bu? Yaşamasına izin verebilir miyiz?
Huy derin düşüncelere daldı. Manatasi'ye karşı bir ilgi duyuyordu. Adamın gücünden, varlığından, gösterdiği askeri beceriden etkilenmişti. Onu kendisi yakalamıştı. Lennon'dan bile isteyebilir, üzerinde hak iddia edebilirdi. Bu belki de olağanüstü bir fırsattı. Bu adamı almak, eğitmek, uygarlaştırmak neler yapılmazdı ki? Lennon bu arada kendi sorusuna kendi karşılık veriyordu.
Bence doğru olmaz bu. Onu tepenin orada ilk gördüğüm andan tehlikeli olduğunu anlamıştım zaten. Öldüresiye tehlikeli. Onu yaşatamayız Huy. Tanrılara gönderebileceğimiz pek iyi bir haberci olur. Onu Baal'e adar ve şu savaştan zaferle çıkmamızın bir şükran belirtisi olarak göndeririz.
Huy sesini alçalttı. Efendimiz, şu adamı aydınlatabileceğimi hissediyorum. Ona gerçek tanrıları öğretebilirim. Henüz genç efendimiz, üzerinde çalışır eğitirim onu, hazır olduğu zaman da yeniden halkının başına gönderebiliriz.
Yahu senin beynini kuşlar mı gagaladı yoksa, ne diye halkının başına geri gönderecekmişiz, yakalamak için bunca zahmete girdikten sonra?
O zaman bizim müttefikimiz olur da ondan, bu adamdan yararlanırız. Bunun aracılığıyla öteki kabilelerle anlaşmalar yapabiliriz. Onu kazanırsak kuzey sınırımızın güvenliği sağlanmış olabilir. Lanon kızmıştı.
Barbarlarla anlaşmak da ne demekmiş? Kuzey sınırlarımızı güvenliği alabilecek bir şey vardır, tek bir şey. Güçlü bir elin tuttuğu sağlam bir kılıç. Hayır Huy, fazla laf istemem. Bu adam ölecek, hem de bir an önce. Bu gece gün batarken... Onu haberci göndermeye hazırlan.
Huy köle başlarına tutsağı götürmelerini işaret etti. Ama Manatasi bir adım öne attı. Köle başlarını da zincirlerinin ucunda sürükledi. Yüce soydu. Huy şaşırmıştı, döndü baktı.
Ne var? Ölüm mü?
Evet, ölüm.
Ama benden yana çıktın, benim için konuştun. Neden? İkinci kez yapıyorsun bunu. Birincisinde tam baltanın keskin tarafını indirip başımı uçuracakken küt tarafıyla vurup beni bayılttın, öldürmedin. Şimdi de benim adıma konuştun. Neden?
Bilmiyorum, açıklayamayacağım.
Aramızdaki bağlantıyı sen de hissettin de ondan. Ruhların bağını sen de sezdin.
Huy başını salladı, uzaklaştı. Çadırında akşama kadar yazdı durdu, savaşı anlattı, zaferleri bir bir anlattı, alınan tutsakları anlattı, ganimeti anlattı ama bir türlü Manatasi'yi anlatmaya dili varmadı. Adam akşam ölecekti nasıl olsa, varsın anısı da onunla birlikte ölüp gitsin, yaşayanları tedirgin etmesin. Lanon şu zavallı ölüme mahkum tutsak kral için ne demişti? Kara canavar.
Hepsi buydu işte. Öğleden sonra baltasıyla uğraştı, güzelce biledi, yağladı, parlattı.
Sonra kurban töreni için üstünü değiştirdi, temiz giyinip Lanon'un çadırına vardı.
Gel otur yanıma güneş kuşum, şu işimi bitireyim, seninle birer şarap içeriz.
Böyle diyerek subaylarıyla danışmanlarıyla devlet işlerini görüşmeye devam etti. Huy'un üzerinde günlerce kafa patlatacağı sorunları çarçabuk çözümleyiveriyordu. Sonra adamları çekildiler, Huy'a döndü.
Yarın sabah Opet'e gidiyorum, çabuk dönmem gerekiyor. Artık kölelerle, sürülerle sen uğraşır baş edersin.
Şuradan buradan konuşarak iki dost gibi şaraplarını içtiler. Huy sözü tutsak krala getirmek istiyor, Lanon da bu konudan uzak duruyordu. Sonunda Huy açık açık konuştu.
Şey efendimiz, şu Vandi kralı. Ama daha fazla konuşamadı çünkü Lanon şarap kasesini vurduğu gibi kırdı.
Sen dostluğu kötüye kullanıyorsun. Onun ölümünü emrettim. Bu iş kapanmıştır artık. Onu yaşatmak büyük bir hata olacaktır. Yeter artık huy, bir sözcük daha istemem. Haydi git de onu gönder buraya.
Gün batarken Vendi kralını bir açıklığa getirdiler. Baal'in sembolleri işlenmiş bir deri harmaniye bürünmüş, sembolik kurban zincirlerini taşıyordu. Huy rahipler ve soylularla durmuş onu bekliyordu. Göz göze geldiler. Adam sanki Huy'un ruhunu gözlerinden çekip alacaktı. Öylesine ısrarla bakıyordu. Sonra Huy törene başladı ama o gözleri hep üzerinde hissediyordu. Yardımcıları ona akbabalı baltayı uzattılar. Huy Manatasi'nin yanına gitti. Köle başları yaklaştılar, harmaniyi kurbanın omuzlarından aldılar. Ayağındaki hamdiriden sandalları da çıkarmışlardı. Köle başları ellerinde zincirler bekliyorlardı. Huy'un bir işaretiyle kurbanı yakalayıp yere atacaklar, ensesini gerip baltaya hazırlayacaklardı. Huy bir türlü işareti veremiyordu. Çünkü o vahşi, akları sararmış gözlerin etkisinden kendini kurtaramıyordu. Sonunda zorla gözlerini ondan ayırıp yere indirdi. Manatasi'nin ayaklarına baktı. Çevresindekiler kıpırdandılar. Güneş batmak üzereydi, geç kalınıyordu. Ama Huy hala Manatasi'nin ayaklarını seyre dalmıştı. Lano'nun gürleyen sesi onu kendine getirdi.
''Güneş batıyor rahip, vur haydi!''
''Efendimiz, burada görmeniz gereken bir şey var.''
''Ama güneş gidiyor.''
''Hayır, mutlaka görmelisiniz, gelin bakın.'' Lanon yaklaştı. Kara tutsağın ayaklarına bakar bakmaz şaşkınlığını belirtir bir ses çıkardı. Manatasi'nin ayakları şekilsizdi, baş parmakları çok açıktı. Tıpkı doğa dışı bir kuş ayakları gibi. Lanon elinde olmaksızın bir adım geri çekildi. Huy dedi ki, ''Bu adam kuş ayaklı. Baal'in güneş kuşunun ayakları var bunda. Bu adamı tanrılar mimlemiş, tanrıların sevgilisi olacak. Haberci olarak gönderilemeyeceğini ilan ediyorum.'' O konuşurken güneş battı. Hava karardı, serinledi. Lanon son derece öfkeliydi, öfkeden yüzü sararmıştı.
''Bana meydan okudun sen, tanrıların ardına gizlenmeye çalışma rahip. Sen de ben de ikimiz de pekala biliyoruz ki Baal'in kararlarının birçoğunu Huy ben Amon, yine Huy ben Amon için verir. Sen bana meydan okudun. Bu barbarı benim erişemeyeceğim bir yere koymayı tasarlıyorsun. Benimle iktidar ve politika oyunlarına girmeyi amaçlıyorsun sen.
Efendimiz, ben sizin en sadık, en güvenilir.
Dikkat et rahip, ayağını denk al, seni uyarıyorum. Dört krallıkta da yükseklerde uçuyorsun. Ama unutma ki sadece ve sadece benim hoşgörümle. Seni böyle yükselten benim. Aynı kolaylıkla yere de çalabilirim, unutma.
Biliyorum efendimiz, hepsini biliyorum.
Öyleyse o barbarı ve bana...
Ne yazık ki veremem efendimiz. O benim değil ki, tanrıların malı.
Lanon bir şarap amforasını kaptığı gibi Huy'un kafasına savurdu. Huy hemen yana kaçtı, amfora çadırın derisine çarptı, yere düştü, kırılmadı. Ama içindeki şarap gürül gürül aktı, toprağı ıslattı. Lanon şimdi ayağa kalkmış, Huy'un başına dikilmişti, yumrukları sıkılıydı. Soluk mavi gözleri hain hain parlıyordu. Boğuk bir sesle,
''Çık buradan, çık, yoksa...''
Huy daha fazla beklemedi. Lanon Hikanus 200 kişilik bir muhafız birliğiyle Opet'e doğru yola çıktı. Huy onun arkasından baktı. Birden kendini yapayalnız buluverdi. Kralın koruyucu eli üstünden çekilmişti. Geride kalanlar kralı uğurlamak için bağırışır alkışlarken kral gülerek döndü. Huy'u görünce yüzündeki gülümseme dondu, yürüdü gitti. Boşiman Çayi de peşinden gidiyor, kralın gölgesi gibi yanından ayrılmamaya özen gösteriyordu. Huy döndü gitti. Tutsak kral Huy'un çadırının bir köşesinde ölüm döşeğinde yatıyordu. Yarası çok pis kokuyordu. Yaşlı köle kadınlardan biri adamın ateşini düşürmek için vücudunu soğuk sularla ovuyordu.
Huy çömeldi, krala dokundu, alev alev yanıyordu. Gerçekten de ateşin bu koskocaman kapkara bedeni adeta göz göre göre yiyip bitirmesi şaşılacak bir şeydi. Deri bile renk değiştiriyor, parlak morumsu karadan kuru, tozlu kurşuniye dönüşüyordu. Kasığındaki yara iyice şişmiş, pis kokulu bir kabuk bağlamıştı. Kabuktan yeşilim tırak sarı bir sıvı akıyordu. Kral saatten saate yaşamlı olan bağlarından kopuyor gibiydi. Ertesi gün öğle üzere Huy yalnız başına kamptan ayrılarak tanrısıyla baş başa kalabileceği bir yüksekliğe çıktı. Burada ulu ırmağın vadisinde güneş tanrının varlığı her şeyi kaplıyor, sıcağıyla herkesi bastırıyor gibiydi. Huy önce duasını etti ama tanrılarına biraz küskündü doğrusu. Dedi ki, ''Ulu Baal, senin isteklerine uydum. İşaretlerini taşıyan şu adamın canını kurtardım. Yakınmak istemem, isteklerini tartışmak da istemem. Ama bunun hiç de kolay olmadığını biliyorsundur herhalde. Ben de kendime göre büyük fedakarlıklarda bulundum. Kralın hoşgörüsünü yitirdim. Baal baş rahibi olarak durumumu tehlikeye attım. Kendimi düşünmüyorum. Senin hizmetkarın olarak başkalarının üzerindeki etkimi düşünüyorum.'' Beni zayıf düşüren şey tanrılara tapınmayı da zayıf düşürür. Bilirsin, emredersen yerine getiririm. Bana ne yük yüklersen seve seve taşırım. Çünkü hep senin aklına sığınmış, sana güvenmişimdir. Huy soluk almak için sustu, düşündü. Bunları söylemenin zamanı gelmiş de geçmiş de bile. Gerçekten tanrıların da bazı şeyleri bilmesi, öğrenmesi gerekiyordu artık. Yine de kralı kızdırmıştı, bari tanrıları kızdırmasaydı. Ama şu senin işaretini almış barbar konusunda pek emin değilim. Onu kurtarmam nelere mal oldu ama ne amaçla? Şimdi ölmesini mi istiyorsun? Sana yalvarıyorum, diz çöküp yakarıyorum. Ne olursun, her zaman sana sadık, sana karşı dikkatli şu hizmetkarına niyetini açıkla. Huy daha fazla konuşup Tanrı'yı kızdırmaktan çekindi. Sadece Baal'i öven şarkısını son derece dokunaklı bir sesle söyledi. Sonra aşağıya indi. Bronz bir ustura alıp tutsak kralın kasığındaki kocaman şişi yardı. Zehir yoğun yapış yapış sapsarı bir sıvı olarak akıp gitti. Huy açık yaraya haşlanmış mısır lapası koydu. Akşama ateş düşmüştü. Manatasi bu kez derin, rahat bir uykuya dalmıştı. Huy bu devi kazandığına, onu dua gücüyle ölümün kara pençesinden çekip aldığına inanıyor, seviniyordu. Tanrılar seni bana verdiler, sen benimsin. Kral Manatasi henüz gücünü toparlayamamıştı ve vücuduna onu böyle halsiz bıraktığı için kızıyordu. Başını çevirdi, çadırın öte yanında o garip küçük adam hasırın üzerine bağdaş kurmuş, pırıl pırıl parıldayan incecik bir maden levhası üzerine ucu sivri bir bıçakla durmadan bir şeyler, bir işaretler kazıyordu. Her gün birkaç saat bu işle uğraşıyordu her nedense. Manatasi onun sırtından aşağı inen kara saç örgülerine, kamburuna, kısa çevik hareketlerine baktı. Savaşta nasıl usta olduğunu anımsadı. Huy onun uyandığını görmüş, hemen başucuna koşmuştu, yiyecek getirtti. Manatasi büyük bir iştahla yemeğini yerken Huy'un anlattıklarına pek kulak asmıyordu. Adam yine ayın beyaz yüzlü bir kadın olduğundan söz ediyordu. Böylesine usta bir savaşçı nasıl böyle saf olabilir? Şaşılacak şey doğrusu. Baksana, ayın kocaman bir mısır çöreği olduğundan habersizdi. Ulu Tanrı Mitasi Mitasi, onu ucundan kemirdikçe azalır azalır yok olurdu. Bunu bilmeyecek ne vardı? Bu arada Huy sordu. Anladın mı?
Anladım yüce soylu.
İnanıyorsun değil mi?
İnanıyorum.
Manatasi onu memnun edecek karşılığı bildiği için böyle söylüyordu. Huy tutsak kralı eğitmek için harcadığı çabaların boşa gitmediğini görünce nasıl da seviniyordu. Sembolleri ona büyük bir dikkatle anlatmış, Manatasi'ye ayın Astarte olmadığını, sadece tanrıçanın sembolü olduğunu söylemişti. Şimdi ulu tanrı Baal diye söze girişince Manatasi içini çekti. Ardından neler geleceğini çok iyi biliyordu çünkü. Şu garip adamcık bu kez de gökyüzündeki Mitasi Mitasi'nin girip çıktığı o delikten söz edecekti. Manatasya onun alev alev yanan kızıl sakallı bir adam olduğuna inandırmaya çalışacaktı. Şu soluk benizlilerde ne anlaşılmaz adamlardı yahu. Bir yandan silahları, giysileri ve büyünebilecekleri vardı. Öte yandan kabilesindeki ufacık bir çocuğun bile bildiği, anladığı gerçeklere bir türlü akıl erdiremiyorlardı. Manatasya hastalığı atlatıp kendine gelirken ilk düşüncesi kaçmak olmuştu. Ama şimdi şu zayıf halinde sadece gözlemci olarak plan yapması, hazırlanması gerekiyordu. Bol bol zamanı vardı nasıl olsa. Burada güvenlikteydi. Şu kambur cücecik anlaşılmaz bir güce sahipti ve onu kanadı altına almıştı. Yani efendisi onun üzerine kanat gerdikçe Manatasya'ya hiç kimse dokunamazdı, bunu biliyordu. Bildiği bir şey daha burada öğrenecek pek çok şeyin olduğuydu. Bu adamların becerisine, bilgisine sahip olabilirse bin kez silahlanmış sayılırdı. Kabilelerin gelmiş geçmiş en büyük savaş komutanı olabilirdi. Bu becerileri kullanarak onu yenilgiye uğratmışlardı ya, Manatasya da onlardan öğreneceği becerilerle bu adamları yenecekti. Huy soruyordu. Anlıyor musun? Baal'in yerinde, göğün de her şeyin efendisi olduğunu anlıyor musun? Astarte ile Ulu Baal'i tanrı olarak kabul ediyor musun?
Anlıyorum ve kabul ediyorum.
Onlar seni mimlemişler, onların hizmetine adanman gerekir. Siteye vardığımızda Ulu Baal'in tapınağında gereken töreni yapacağım. Senin için bir tanrı adı da buldum. Bundan sonra senin adın Timon olacaktır. Timon 5. Ulu Aslan'ın hükümdarlığı zamanında rahip savaşçıymış, büyük bir adammış.
Nasıl istersen yüce soylu, adım Timon olsun. Ama bir şey soracağım. Şu sarı madenin üzerine kazıdığın işaretler, onlar ne?
Huy hemen fırladı, altın levhaları yatağın yanına getirdi. Biz sözcükleri, masalları, düşünceleri böyle saklarız işte. Sonra yazıyı anlatmaya koyuldu. Timon da fonetik alfabenin ilkelerini çabucak kavrayıverdi. Sonra bir deri parçasına kara is mürekkebiyle Timon adını yazdı. Birlikte yüksek sesle okudular. Timon bu ilk başarısına pek sevinmişti, güldü. İçinden de evet, burada öğrenecek çok şey var ama zamanım o kadar az gidiyordu.
2 yıl içinde Timon Pön dilini de pek güzel öğrenmişti. Huy ona tarihi, özellikle savaş tarihi dersi veriyor, Hannibal'in savaşlarını, Pön savaşlarını tek tek anlatıyor, öğrencisinin çarçabuk kavradığını görünce de seviniyordu. Artık Timon onun güvendiği bir köleydi. Bir adım arkasından yürüyor, beline de ince bir zincirle hançerini ve para kesesini asıyordu ki bu ancak güvenilen kölelere tanınan bir ayrıcalıktı. Efendisinin kılıç tutan kolunu örtmemek için sol tarafından bir adım gerisinden yürürken de eli hep hançerinin kabzasında oluyordu. Bu arada iki savaşçı savaş taktiğini, stratejisini filan da sık sık tartışıyorlardı. Bu dev kara derili köle ile küçücük cüce boylu efendisi gerçekten de pek ilgi çekici bir görünüm oluşturuyordu. Halk onları tanır, Huy'u alkışlar, çevresini sarar ve belki de Timon'un kuşağındaki keseden bir sadaka umarlardı. Huy sevildiğini bilirdi. Başarılı bir general, sevilen bir rahip, akıllı bir kişi, usta bir şarkıcı ve zengin, insansever bir kişi olarak sitede herkes tarafından el üstünde tutulduğunu bilir, bundan çok hoşlanırdı. Pazar yerinden geçerlerken bir köle satıcısı onlara seslendi. Melez Yu'ye kanı taşıyan açık renk bir kızı gösterdi.
''Efendimiz, sizin için bir sanat eseri, sarı fil dişinden bir heykel.''
Huy güldü, elini salladı, limana indiler. Öte yanda soylu ailelerin ve zengin tacirlerin evlerinin bulunduğu mahalleye geçtiler. Bu evlerin çevresi yüksek, balçık bir dış duvarla kuşatılmıştı. Kapıları da ağır, oymalı tahtadandı. Huy'un evi de buradaydı, göle bakıyordu. İçeri girince kılıcını, harmanisini çıkardı, rahat bir soluk aldı. 14 prensle prenses onu bekliyorlardı. Çünkü hanedan ailesi çocuklarının dinsel eğitimini de Huy üstlenmişti. Kral baş rahiple arasının açılmasına karşın buna ses çıkarmamıştı. Avluda kral hanedanının dadılarından biri çocukların dersinin bitmesini bekliyordu. Bu çok alımlı, uzun boylu, zayıf yapılı bir kızdı. Timon'un kabilesinden bir Vendi kızıydı ve soylu bir aileden gelmeydi. Timon'un tutsak edildiği savaşta o da tutsak alınmış saraya girmişti. Adı Selene'ydi. Gizli gizli Timon'un odasında buluşup sevişiyorlardı. O günde Timon kızın yanına uzanırken dedi ki, ''Sana sarıldığım zaman bir tutsak köpek değil, yine Vendi kralı gibi hissediyorum kendimi. Birinci karım sen olacaksın. Hepsinden önde gelecek, oğullarımı doğuracak benim kraliçem olacaksın.''
''Ne zaman, ne zaman?''
''Yakında, hem de pek yakında. İstediklerimi elde ettim. Seni ırmağın ötesine götüreceğim. Kabilelerin gelmiş geçmiş en büyük kralı olacağım. Sen de benim kraliçem olacaksın.''
Selene fısıldadı. Sana inanıyorum.
21. ayrımın sonu. Sayfa 221.